Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. 24 Eylül 2020 Perşembe günündeyiz. Haftanın sonuna yaklaşıyoruz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız tabii her gün olduğu gibi. Covid-19 980 bine yaklaşıyor. Can kaybı sayısı 32 milyonu aştı. Dünya çapında vakaların sayısı 11 Mart'tan bu yana pandeminin etkisi altındayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde 200 bini çoktan aşmış vaziyette. Trump 100 milyon doz aşı dağıtılacak diyor. Johnson & Johnson'dan yeni iyi haberler geldiği Amerika'dan söyleniyor. 3 Kasım'dan önce dağıtma, sokma vaadi var. İşine yarayabilir. Trump'ın başkanlık seçimi yarışı hızlandı. Aşı tartışmaları var. Trump bunu iç politikada kullanıyor. Aynı zamanda Rusya ve Çin'le gerilimde de kullanıyor. Amerikan politikalarında Trump Biden'ı sosyalist diye nitelendiriyor. Komik tabii. Küba'ya yeni yaptırımlar açıkladılar. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti Trump, hatırlayalım. Vladimir Putin de gösterildi. Rusya'dan yeni haber bu. Gerçi Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Çok da önemli değil gibi bir anlam taşıyor ama bu da yeni bir gelişme. Akdeniz'de gerilim düşüyor. AB zirvesi 24-25 Eylül'de olacak da ertelendi. Charles Michel Komisyon Başkanı'nın, Avrupa Konseyi Başkanı'nın karantina alınmasıyla korumasında pozitif çıkınca Covid-19. Tabii bu bir fırsat oldu. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında özellikle NATO içerisinde askeri görüşmelerde sürerken gerilimi dindirme çabaları açısından fırsata dönüştü. Avrupa Birliği'nden mesajlar var. Diplomatlar Türkiye'ye yaptırım tehdidine ihtiyacın azaldığını söylüyorlar. Ne değişti? Cumhurbaşkanı'nın diplomatik temasları vardı. Yunanistan yaptırım listesine her halükarda hazırda tutalım, gerektiği zaman kullanırız, otomatiğe bağlayamıyoruz diyor. Israr ediyorlar yani. Güney Kıbrıs Rum yönetimi tabii bu arada Belarus yaptırımlarını bloke ediyor Avrupa Birliği'nin. Dolayısıyla da bir koz olarak kullanıyorlar. Türk dış politikasına zekice yakıştırmaları da yapılıyor. Birazdan aktaracağım size. Türkiye'nin KKTC'yi de içeren bir Doğu Akdeniz Konferansı önerisi var ama İsrail'den de Birleşik Arap Emirlikleri'ni Akdeniz Gaz Forumu'na katma önerisi geldi. Amerikan Büyükelçisi bir ticaret konferansında dikkat çekici açıklama yaptı. Türkiye'nin Amerikalı ilaç devlerine inanılmaz miktarlarda borcu olduğunu ve paraların ödenmediğini söyledi. Çok dikkat çekici. Bir de Ankara'nın Çinli şirketlerle işbirliği Pompeo'nun tepkisini çekmiş durumda. Özellikle Huawei öne çıkıyor. Rusya, Avrupa Birliği, Amerika gerilimi, Navalny meselesi, Batılılar Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan kaçınıyorlar tabii, Türkiye Batı bloğunun parçası olduğu için, ama Rusya'ya kaçınmıyorlar tabii ki. Gerilim var. Orta Doğu'da Suriye komplosu başından beri hep dile getirdiğimiz, buna dair bir başka sızıntı geldi. Amerikalı muhalif Gray Zone sitesinden, bağımsız gazetecilerden. Britanya hükümetinin nasıl muhalifleri organize ettiği, gazeteciler, batılı gazeteciler devletle bağlantılı değilmiş gibi sunulan, bağımsız gibi sunulan 1600'e yakın gazeteci üzerinden Suriye anlatısını nasıl belirlediklerini, PR'ını yaptıklarını ortaya seren dikkat çekici bir haber. Hepsini elden geldiğince kısa bir biçimde size aktarmaya çalışacağım. Başlamadan önce Eksen'in dinleyebilmek için frekanslarımızı paylaşmak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden, yani Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonu uygulamasından aynı şekilde her yerden dinleyebilirsiniz. YouTube linkini de Twitter hesabından ben de paylaşıyorum. Oradan da takip ederseniz izleyebilirsiniz. Like'larsanız da seviniriz diyerek başlayalım Eksen'e. Evet, O kadar çok gündem vardı ki sıraladım. Bugünkü konuğumu duyurmayı unuttum. Emekli Büyükelçimiz Faruk Loğlu ile konuşacağız tabii bugün. Özellikle Avrupa Birliği'nden gelen son krizin teskin olduğuna dair mesajlar. Türkiye'nin ön koşulsuz olarak Doğu Akdeniz'de müzakereye hazır olduğunu sürekli vurgulaması sonucunda ve tabii Oruç Reis'in geri çekilmesi. Bu aşamaya gelindi. Programın ikinci yarısında Faruk Bey'e bağlanacağız ve değerlendirmesini alacağız. Onu da belirterek başlayayım gündeme efendim. 32 milyonu aştı Covid-19 vakalarının sayısı. 980 binlere gidiyor can kaybı sayısı. Amerika 7 milyon 200 bine doğru gidiyor. Vaka sayıları tabii Hindistan, Brezilya, Rusya, Amerika'yı takip eden ülkeler. 23 milyondan fazla insan iyileşti. Hala 7 milyon 464 bin aktif vaka var. Hakikaten tehlikeli durumlar söz konusu. Tam bir distopyanın içerisindeyiz. Ölüm tehlikesi ve hükümetlerin dünya çapında klasik bildiğimiz, alıştığımız hak ve özgürlüklerimizden bizi etmesi gibi bir ikilemle karşı karşıya oluyoruz şu yaşadığımız dünyada. Durum parlak değil. İkinci dalga ikazları var. Kanada Başbakanı Justin Trudeau en son bu ikazda bulundu. Kanada için ki 150 bin vaka var orada, 9-10 bin kadar da can kaybı var resmi rakamlara göre. Kışın yaklaşması etkili. Fransa'da son 24 saatte 13 binden fazla vaka gözüktü. Yeni kısıtlamalar, barlar ve restoranların saat 10'dan sonra kapatılması gibi şeyleri de içeren bunlar devreye girmiş vaziyette. Orta Doğu'ya da mesela baktığımız zaman benzer kısıtlamaları ki 3 haftalık bir lockdown dedikleri kapanma hali karantina uygulamasına İsrail başvuracak. Çünkü durum kontrolden çıkıyor diyorlar İsrail'de. Orta Doğu'ya da böyle yansımış durumda. Hindistan'da 86.508 yeni vaka var. Yani 5 milyonu aştı. Gerçekten tabii Hindistan'ın nüfusu da fazla ama yine de rakamlar ürkütücü. Türkiye'de 72 can kaybı, 1767 vaka sayısı açıklandı. Aktif hasta sayısının hızla artmaya devam ettiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dile getiriyor. Ve şimdi tabii bu koşullarda yaşamak durumundayız. Ekim ayından itibaren hapis cezalarına uzanan, kurallara uymayanlar için sert tedbirler devreye sokulacak. Hükümetin kendi içerisindeki değerlendirmelerden bu sonuçlara varıldığı haberleri var. Onu da belirteyim. Amerika'da şimdiden yılbaşı kutlamaları ki Times meydanında dünya çapında milyonlarca insan da izler. 1 milyar hatta diyelim, öyle rakamlar veriyorlar. Şimdiden iptal edilmiş vaziyette. Aşı çalışmaları dedim devam ediyor. Amerikalı şirketler Johnson & Johnson'ın aşı adayı rakiplerinden sıyrılarak öne çıkıyor gibi. Sıfır derecenin altında saklanması gerekmemesi ve iki yerine tek doz yeterli deniliyor. Bir umut, umarız Sputnik V ilk tescilli aşıdan sonra batıdaki çabalarda faydalı olur. Şimdiden 60 bin insan üzerinde denenmeye başlanmış. Britanyalılar da artık Covid-19 virüsünü zerk ederek insanlara deneme yapmaya başlayacaklarmış. Bu da bir tartışma yaratacak gibi gözüküyor. Şimdiden projenin hazırlıkları devam ediyor. 2000 katılımcı olacakmış burada da. Bu arada İngiltere'nin Bilim Kurulu Başkanı Britanya'nın hükümetin korona aşı programında yer alan şirketin hissedarı çıkmış. Ama çıkar çatışması yok diyorlar. Böyle kapitalist dünyada çıkar çatışması dediğimiz şey biraz daha karmaşık bir şey oluyor efendim. Pentagon bu arada Covid-19 mücadelesi için aldığı paraları 1 milyar dolar civarında silah, çelik yelek, efendim üniforma üreticisi bir şirket de var işin içerisinde. Jet motoru, insansız hava araçları filan. Yani Covid-19'la alakasız bir takım şeylere harcamış. Ama Pentagon sözcüsü Jessica Maxwell demiş ki parayı tıbbi kaynaklara harcama şartı yoktu. Tabii Amerikalıların bunun hesabını tabii sorması gerekiyor. Demokratik Parti soruşturma talep etmiş. Fed Başkanı Jerome Powell'ın da temsilciler meclisine hitabı vardı. Ekonominin bozulması Covid-19'un etkisiyle biraz düzelme var ama hala çok işsiz sayısı var. Hala desteğe ihtiyacı var ekonominin diye. Trump dün aktarmıştım size BM'de yaptığı videolu sunum. Tabii bu sene sanal ortamda toplandı BM Genel Kurulu 75. yıl dönümünde. Çin'e yüklenmişti. Çin virüsü diye girmişti. Dünya hesap sormalı demişti Trump. Çin'den yanıt geldi. Daha detaylı bir yanıt geldi. Ve Çinliler diyorlar ki Bunlar siyasi menfaatler için yapılan Trump'ın yaptığı suçlamalar, temelsiz suçlamalar. Biz ilk önce bu virüs ortaya çıktığında, erken çıktı, Çin söylemedi, sakladı deniliyor. Çinliler de diyorlar ki önce biz bunun insandan insana bulaştığını anlamadık. Bunun kanıtı yoktu. Mümkün olan en erken vakitte anladığımız anda bildirdik, hastalığa yol açan patojeni tanımladık ve DNA dizilimini de derhal paylaştık diyorlar. Ayrıca kararlı davrandık diyorlar. Salgın ortaya çıkınca Wuhan'dan tüm çıkışları Çin durdurdu diyorlar. 23 Ocak'ta ulaşım kısıtlaması getirildiğini söylüyorlar ve Çin dışındaki ülkelerde sadece 9 vaka tespit edildi. Yani Batılılar bunu önleyebilirlerdi ama önlemediler demeye çalışıyorlar. Amerika'nın örneğin Çin vatandaşlarına sınırlarını 2 Şubat'ta kapattığında sadece 12 vaka olduğunu söylüyorlar. Hadi bilinmedikler de olsun. Eğer şunu kastettikleri, biz bunları bildirdik, söyledik, gizlisi saklısı yok, farkına vardığımız anda, yani müneccim de değiliz, bilemeyiz insandan insana diyorlar. Açık şeffaf olduk ama biz açık şeffaf olduk, onlar önlem almadılar, almayınca da yayıldı vurguları var efendim burada. Dünya Sağlık Örgütü'nü de eleştirmişti Donald Trump. Hatırlayalım, Çin'in etkisi altında kalmakla suçluyor, askıya almıştı ilişkileri. Dünya Sağlık Örgütü Rusya ile işbirliğini genişletme arayışında Moskova'yı ziyaret etti. Avrupa Direktörü Hans Kluge ve Danimarkalı kendisi Kopenhag Avrupa Bürosu'nda sadık bir dostunuz var diye de mesaj vermiş kendisi. Sputnik V aşısından ötürü teşekkürlerini de iletmiş, her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtmiş. Ama Amerika'da tabii bu iş aşı kapışmalarına da varıyor. Rusya'nın geliştirdiği aşı çabaları pek de takdirle karşılanmıyor Amerika'da. Bu konuda bir takım eleştiriler getirilince Rusya'nın ABD Büyükelçiliği esas hayat kurtarmaya bakın, Amerikalıların hayatlarını kurtarın, Rusların aşılarıyla değil Covid-19'la mücadele edin diye bir açıklama yayınlamışlar. Şimdi ikinci Covid-19 aşısı var ki çok yakında 15 Ekim'e kadar tescillenecek deniliyor. Onun da üçüncü faz testleri başlayacak durumda. 1.2 milyar dozdan fazla da Sputnik V aşısı için sipariş almış Rus tarafı. Bunun 20'den fazla ülke söz konusu. Böyle bir durum efendim. Şimdi buradan hemen Türkiye'ye geçmek istiyorum. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi David Satterfield'den dün akşam çok dikkat çekici bir açıklama geldi. Türkiye'nin bu bir ticaret konferansında konuşmuş aslında. Böyle hani bir basın toplantısı düzenleyip de yaptığı bir açıklama değil. Ama ticaret konferansında güzel güzel konuşuyor, anlatıyor. Diyor ki Türkiye diyor ABD ilaç şirketlerine borcunu ödemezse Türkiye'ye ilaç satmayı durdurabilirler diyor. Bir yıl içerisinde 230 milyon dolardan 2.3 milyar dolara yükselmiş Türkiye'nin borcu. Böyle devam etmek istemeyebilir Amerikalı ilaç şirketleri. Bu da Türkiye'nin çıkarına olmaz demiş. Acaba ilaç mı bulamayacağız diye tabii insanlarda bu açıklama üzerine bir endişe olmaması mümkün değil. Bir yıl kadar önce Amerikan Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maliye Bakanı Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'la görüşmüş ve onlar da bu sorunun çözüleceğine dair söz vermişler. Fakat Türkiye'nin bu süre içerisinde parayı ödemediği ve ilaç şirketlerini bazı alacaklarından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştıkları söyleniyor. Financial Times gazetesinde de haber oldu bu. Amerika ile Türkiye arasında yıllık ticaret hacmi hiç de fena değildir aslında. Gayet de başarılı bu anlamda, 21 milyar dolar ama bunu 100 milyar dolara çıkarma hedefi var. Fakat bu kadar borçla, yani enteresan bir durum, nasıl olacak bu işler? Artı bir başka ülkeye bu kadar çok borçlu olmamak lazım, bağımsız karar almayı engelleyecek bir faktör olabilir. Bunu unutmamak gerekiyor. Tabii bu bağımlılıklar silsilesi Türkiye açısından biraz fazla artıyor desek yeridir. Amerika değil sadece, Çin'le de ilgili her türlü teknoloji meselesinde şimdi hep Huawei'ye atıf yapıyoruz ama Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bu konuda şikayette bulunmuş. Washington Examiner'a verdiği demeç var. Dikkat çekici, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak Çin'den fazla teknolojik ürün ya da teknoloji satın almasından yakınmış. Özellikle de Huawei ve ZTE şirketlerini saymış. Dün Füsun Nebil'le konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Bu işlerin bir artık savaşa dönüştüğü, dijital savaşlara dönüştüğünü hemen arkasından dün akşam saatlerinde gördüm ben de. Bu haberi dikkat çekici. Özellikle de Çin bu ağların güvenliğinden emin olamayız diyor Mike Pompeo. Yani siz bir blokla bağlı bulunuyorsanız o bloğun düşmanlaştırdığı, düşman gördüğü bir ülkeden bu kadar ürün, teknoloji transferi yapmamanız lazım diyorlar. İncelikli bir biçimde ifade ettikleri açık. Bu arada 2016-2019 arası Çinlilerin 3 milyar dolarlık yatırımı var Türkiye'ye, ki daha fazla rakam tabii ki. Türk Servet Fonu'na da bir 5 milyar dolar projeler için verdiği destekler var. Kuşak ve yol meselesi var. Hakikaten Türkiye-Çin ilişkilerine bir ara daha detaylı bakmak lazım. Özellikle de Washington yönetiminin bu kadar tehditkar bir tonla ya da belki ince tehditlerle ifadelendirmeler yaptığı bir dönemde. Efendim, Akdeniz meselesindeki başlıklara bakalım. Tansiyonu düşürmek için başlatılan adımlardan Amerikan yönetimi memnuniyetini açıkladı. Öncelikle Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. NATO'yu dün aktarmıştım. Stoltenberg'in açıklaması vardı. İyi ilerleme var askeri komite toplantılarında diye. İşte tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmesi sonrası yaptı bu açıklamayı. Öncesinde yapmıştı. Sonrasında da bir açıklaması var. Stoltenberg'in NATO diyalog için bir platform oluşturmaktadır. İki ülke müttefiktir. Hem Yunanistan hem Türkiye değerli müttefikler ifadesini sonrasında kullanmıştı. Şimdi Avrupa Birliği yetkilileri Reuters'la konuşmuşlar diplomatlar ve artık diyorlar ki istikşafi görüşmeler öncesinde durum biraz daha düzeldi. Türkiye'ye yaptırım uygulamak için aceleye gerek yok artık, ihtiyaç azaldı diyorlar. Zaten 1-2 Ekim'e ertelendi Avrupa Birliği zirvesi. Birazdan Faruk Loğlu ile konuşacağız, emekli büyükelçimiz ile. Zirvenin ertelenmesi de epey bir fırsat yaratmış gibi gözüküyor zaman kazanmak açısından. Tabii bu arada Avrupa kanadı Kıbrıs'ın Belarus'a yaptırım kararını uygulamasına engel teşkil etmesi, Türkiye'yi gerekçe göstererek Türkiye'ye de yaptırım uygulayın, Belarus'a uyguluyorsanız tutarlı olun diyor Kıbrıs Rum yönetimi, ama Avrupalılar bundan rahatsız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le de görüştü dün. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri Doğu Akdeniz ele alındı ve Frontex ihlalleri, sığınmacı meselesi de ele alındı. Çok da dikkat çekici Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, aslında bildik haklarımız yok sayılmasın, diyalogdan yanayız şeklinde. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, 18 Mart mutabakatı, yani sığınmacılarla ilgili mutabak, hepsini andı Cumhurbaşkanı görüşmeden sonra yapılan açıklamada var. Ve von der Leyen'in de açıklaması var. Erdoğan'la görüşmeleri ele aldıklarını, sığınmacı meselesini de konuştuklarını vurgulamış ve Yunanistan'la yapılan bu görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını, Avrupa Birliği ile yapıcı ilişki meselesini memnuniyetle karşıladıklarını söylemiş. Fahrettin Altun'un bugün açıklamaları var. O da enteresan, Doğu Akdeniz mavi vatanımızın bir parçası diye bir ifade kullanmış. Nasıl oluyor anlayamıyorum ben açıkçası. Bu şekliyle herkesin mavi vatanının parçası olabilir Doğu Akdeniz. Münhasır ekonomik bölge sınırlı egemenlik hakkı veriyor. Unutmamak gerekiyor. O topraklar tam olarak sizin olmuyor yani. Dolayısıyla da kavramsallaştırma tam denk düşüyor mu hakikaten. Enteresan bu durumda, çünkü müzakere etmiş oluyorsunuz mavi vatanınızın bir parçasını. En basit mantıkla söylüyorum. Tabii Fahrettin Altun bir sürü şey söylemiş ama özellikle de KKTC'nin de katılacağı bir Doğu Akdeniz konferansından bahsetmiş durumda. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerinin bu arada göçle ilgili yeni plan hazırladıkları, Türkiye ile ilgili en büyük çekincesi Almanya dahil olmak üzere pek çok ülkenin tekrardan şantaja kalkışıp sığınmacıları kapıya sürmesi, hatırlayalım geçen sene çünkü başında yapılmıştı bu ve Polonya, Macaristan, Avusturya, Slovenya, Çekya gibi ülkeler bu işten rahatsızlar, mülteci de almak istemiyorlar. En son Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki mülteci kampı Covid-19 vakalarından sonra yakıldı biliyorsunuz, ya da yandı bir şekilde. Ve oradaki yaklaşık 12 bin sığınmacının akıbeti belirsiz, yeni merkezde toplanıyor. Bir kısmını, 2500'ünü Almanya alıyor. Şimdi Fransızlar 1500 kadarını da biz alacağız diyorlar. Refakatçi çocuklar, tam bir dram. Avrupa Birliği'nin bütün façasını bozan, insan hakları söylemini bozan bir drama dönüşmüş vaziyette. Ha pardon, 1500 değilmiş, 500 çocuğu alacakmış Fransızlar. Yanlış söyledim, düzelteyim hemen. Böyle bir durum. Dolayısıyla şimdilik durum yumuşamış gözüküyor. Faruk Loğlu'na soracağız. Ama Yunanistan zirvede 1-2 Ekim'de yani Türkiye ile ilgili yaptırım listesini onaylatmakta çok ısrarcı gözüküyor. Özellikle hükümet sözcüsünün vurguları otomatik mekanizma yok elimizde. Dolayısıyla bir liste bulunsun, hani gerilim doğarsa tak diye devreye sokarız demeye çalışıyor. Hal böyleyken Türkiye Akdeniz'de bu kadar uzlaşmacı, bu kadar diyaloğu açık, bu kadar ön koşulsuz bir biçimde mavi vatanı görüşmeye hazırlanmışken İsrail Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Birleşik Arap Emirlikleri'ne katılmasını teklif etmiş ki son dönemde biliyorsunuz normalleşti ilişkiler. Enerji Bakanı Yuval Steinitz'in yaptığı açıklama bu. Petrol, gaz, özellikle yenilenebilir enerji olmak üzere enerji alanında altyapısında işbirliği güçlendirilmeli. Onları da katalım diyorlar. Ocak 2019'da kurulmuştu. Türkiye dışlanmaktan şikayetçi. Bunu da anımsatalım efendim. Evet, Libya bu arada Doğu Akdeniz denilince Libya'daki gelişmelerden de bir not aktarmak lazım ki Rusya Devlet Başkanlığı Orta Doğu Afrika Özel Temsilcisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un yine Türk Büyükelçi Moskova'daki Büyükelçi Mehmet Samsar'la görüşmeleri var. Yeni ateşkes girişimleri 15 Ekim'de Cenevre'de bir başkanlık konseyi belirlenebilir deniliyor. Böyle konuşmalar var. Mısır lideri El-Sisi BM konuşmasında bu konuya yer ayırmıştı ve Cufra ve Sirtre'nin askerden arındırılması meselesini pek almadı. Tam tersine oranın kırmızı çizgi olduğunu BM konuşmasında yinelemişti. Kahire'de Akila Salik yani Tobruk Meclisi UMH batısında ülkenin Trablus, başkent Trablus'ta sadece etkili bir güç. Bütün Libya'da bir egemenliği yok. Yine BM tarafından tanınan, BM ülkeleri tarafından tanınan Tobruk Meclisi'nin başkanı Akila Salih ve onun yetkilendirdiği ki son seçim Libya'daki son seçimde oluşmuş meclis bu. Öyle ya da böyle katılım azlığına rağmen Haftar onun yetkilendirdiği El-Sisi ile görüşmüşler ve bir takım hazırlıklar var. Anladığımız kadarıyla Ağustos sonlarına doğru ateşkes kararı hem UMH lideri Serraç hem de Tobruk tarafından açıklanmış idi. Efendim, Rusya Savunma Bakanlığı İdlib'de yeniden bir kimyasal provokasyon hazırlığı uyarısında bulundu. Gerilimi azaltma bölgeleri Khan Safra yerleşim yerine zehirli madde getirildiği söyleniyor. Ciddiye almakta fayda var. 2 kere, 3 kere yapıldı zaten bu komplo. Dünya çapında da propaganda aygıtlarıyla yayılıyor ve Suriye komplosu da bitmek bilmiyor. Ama bu komplolar biz 10 senedir çok alıştık. En son Grey Zone Amerikalı muhaliflerin sitesi Batılı hükümetlerin, Britanya hükümetinin özellikle BBC'den El Cezire'ye pek çok özgür devletlerle bağlantısı olmadığı öne sürülen medya kuruluşuyla ilgili bir haberi var. Bunların nasıl Suriye muhalefet liderlerini yetiştirdikleri, aktivistleri yetiştirdikleri ki yarısı oluyor. Hikayeler uydurdukları, bu kuruluşlar aracılığıyla 1600 gazeteciyle temas kurarak narratif, anlatıyı oluşturup pazarladıkları ortaya serilmiş Basma adı verilen bir programla eğitmişler. Amerika ile Britanya hükümetlerinin programının, eğitim programının ismi bu. Bu arada da radikal İslamcıları da ılımlı gibi sunmuşlar. Aslında bilmediğimiz bir şey var mı derseniz vallahi yok. Hep yazılıp çiziliyor. Bunlar tabii ki Amerikalı ve İngiliz dünyadaki muhalif gazetecileri takip edenler yazıp çizebiliyorlar. Ana akımda bunlar yer almıyor. Belirtelim. Incostrat bu şirketlerden bir tanesi. Bu medya narratifini pazarlayan şirket. Etkileyici bir takım figürler, etki ajanları aslında. Gazeteciler etki ajanları olarak kullanılmış. Bir diğer de ARK isimli şirket. Suriye'nin Selefi cihatçı silahlı muhalefetinin imajını yumuşatıp yeniden markalandırmaktan da onlar sorumluymuş. Kapitalist dünya böyle. Politikada da böyle güzel PR kampanyaları yapıyorlar. Hakikatleri gizlemek için tabii işe de maalesef yarıyor. Bir tane söylemleri Esad ve IŞİD bir madalyonun iki yüzü. Böyle bir reklamcı ya bunlar. Yani sahadaki gerçekliklerle alakası yok. Yani yediğiniz içtiğiniz şeylerin nasıl pazarlandığını hayal edin. Böyle bir söylem buluyorlar ve bunu yayıyorlar dünyaya. Sonra da sizin aklınızda Esad'la IŞİD bir madalyonun iki yüzü diye yapışıyor ve bir daha da çıkmıyor kolay kolay. Bu dezenformasyon kampanyası Anonymous sızdırmış belgelerini. İsmini de şöyle koymuşlar son olarak onu aktarayım. Majestelerinin hükümetinin Truva atı Integrity Initiative'den örtülü operasyonlara Suriye'yi evcilleştirme başlığını koymuşlar. Onu da aktarayım efendim. Orta Doğu'dan başka başlıklar, Netanyahu'nun Beyaz Saray'a eşiyle beraber bol bol bavul götürdüğü, para aklamaya çalıştığı iddiaları. Her ne kadar Arap Körfez Araplarıyla normalleşme anlaşmaları gelse de İsrail'de Covid-19'un da etkisiyle Netanyahu'ya istifa çağrıları var. Tepkiler de büyük. Bir de Sudan'ı bu Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn İsrail'e anlaşma imzalamıştı. Sudan'ı da katmaya çalıştıklarına dair haberler görüyorum. Sudanlı yetkililerle görüşmelerden ilk etapta olumlu sonuçlar var gibi. Hamas ve El Fetih Ankara'da buluşturulmuş, adil özgür seçim konusunda anlaşma sağlandığı iddiaları var efendim. Orta Doğu'dan bir de onu aktarayım sizlere. Ve evet, şimdi çok fazla gündem var hakikaten. Rusya'nın başı Navalny vakası yüzünden ve Belarus'taki renkli devrim girişimi yüzünden dertte. Navalny iyileşti askeri düzeyde. Aşırı düzeyde ölümcül Novichok maddesi Skripal vakasında kullanılan operasyonun benzerini görüyoruz burada. Tabii kanıtlarını göstermiyorlar. Özel sağlık bilgileri paylaşamayız diyerek suçlamada bulunuyorlar. Böyle değişik bir durum. Rus dışişleri tepki gösterdi. Spekülasyonlara dayanarak işler yapılıyor diye bu olayda. Bu arada Kuzey Akım 2 ile de bağlantılamak lazım. Çünkü Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Navalny vakasını göstererek Almanya'nın henüz bitmek üzere yani boru hatları ki Amerikalılar yaptırım uyguluyorlardı şirketlere. Hemen diyorlar ki Kuzey Akım 2'den Almanya vazgeçer. Bakın Navalny vakası var falan. Enteresan bir kurgu. Kendileri de dile getiriyorlar aslına bakarsanız. Rusya bir ülkeye girişi yasak AB temsilcileri listesini genişletme kararı almış. Bir silleme olarak yapıyor kendilerine yönelik böyle bir şey olduğu için. Almanya'nın OPCV temsilciliği, kimyasal silahlarla ilgili BM kurumu, onlara da nota vermişler. Yani bilgi vermiyorsunuz, suçlamada bulunuyorsunuz şeklinde. Lukashenko'yu tanımıyor Amerikalılar, Avrupa Birliği açıkladılar. Borrell meşruiyeti yok demiş, yani Avrupa nezdinde meşruiyeti yokmuş Belarus'taki durumun. Aynı şekilde ABD dışişleri de açıklama yapmış. Ukrayna meydan darbesinin 2014'te sergilediği Ukrayna'nın ve biliyorsunuz bayağı bildiğimiz Stefan Bandera'nın takipçisi neonaziler Ukrayna'da koalisyon ortağı oldular. Onlar da tanımıyorlarmış Lukashenko'yu, başkan olarak meşru görmüyoruz diye açıklama yapmışlar. Tabii ki gösterilerin devam ettiğini belirtmek lazım. Lukashenko ile ilgili Belarus'ta ciddi problemler var ama biraz daha azalmış gibi gözüküyor. Yemin etti şimdi. Tihanovskaya ülkeden kaçmıştı. O da tek lider benim. Guaido Venezuela'daki hesap burada da tekrarlanıyor anlaşılan. Öyle gözüküyor. Efendim Finlandiya, İsveç, Norveç yeni bir savunma anlaşması imzalamışlar Rusya'ya karşı. Mesaj, Nordik Savunma Birliği. Yalnız tabii bunların zaten bir savunma birliği vardı. Yok, yeni de değil aslında. Fakat tabii biz küçük ülkeleriz. Dolayısıyla etrafımızda büyük güçler kapışması varken dolayısıyla Nordefco diye bir birlikleri var. Danimarka'yı ve İzlanda'yı da içeren. Güvenlik için ortak komite kuracaklarmış ve Rusya'ya karşı vurguları olduğunu belirtelim. Bu arada İsveç'te bir Rus gemisi Baltıklar'da 11 dakika kadar deniz karasularını ihlal ettiği için ithamda bulunmuş. Yalnız Danimarkalılar da 2 gün sonra ihlal etmiş. Onlara bir şey dememişler. Onları dost görüyorlar herhalde, öyle olsa gerek efendim. Putin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş. Kremlin olur tamam, yani aday olursa iyi güzel, Peskov'un açıklaması, Dmitri Peskov'un, ama gösterilmezse de yapacak bir şey yok, zaten tamamen farklı insanlar gösteriliyorlar, teklifleri yönlendiren kişilerin inisiyatifi diye bir açıklama yapmışlar efendim. Eyvah, çok süremi aşıyorum ama şimdi tabii Amerikan seçimleri var. Trump'ın özellikle Rus ajanı diye nitelendir. Yani Trump döneminde Rusya ile Amerika ilişkileri hakikaten Obama dönemindeki çizgisini korudu ve kötüleşti. Her alanda kötüleşti. Yaptırımlar, Karadeniz, Baltıklar vesaire. Ama Trump Rus ajanı gibi sunuluyor 3 Kasım öncesinde. Şimdi CIA Rusya ile ilgili istihbarat akışını sınırlandırmış Trump'a. Gina Haspel pek de Trump'a Rusya bilgisi vermek istemiyormuş. Amerikan medyası öyle yazıyor. Zaten CIA en üst düzeyde bir rapor hazırlamış. Joe Biden'ı seçtirmemeye uğraşıyor Rusya diye bir iddia ortaya atıyorlar. Acaba Trump ya da Biden ne fark edecek diye insan düşünmüyor değil. Amerika'da seçimleri kim kazanırsa kazansın Rusya'ya yönelik politikalar çok değişebilir mi? Ya da mesela Trump kazanmaz da İran'la Irak'ı karıştıran Biden kazanırsa dünya için acaba ne değişebilir ya da Rusya için ne değişebilir? Onu da çok çıkartamıyorum açıkçası. Trump aşıya yükleniyor Beyaz Saray toplantılarıyla. Johnson & Johnson'ın en son çalışmalarına atıf yaptı. Diğer yandan posta ile oy bela açacak ve seçimlerin sonuçları Amerika'da tartışmalı olabilir 3 Kasım'dan sonra vurgularını dile getiriyor. Hatta en son yüksek mahkemeye gidebilir bu seçimler diye açıklaması var. Posta ile oy kullanmaktan kaynaklanan durum. Yüksek mahkemenin liberal yargıçlarından, hakimlerinden bir tanesi hayatını, kadın hakim hayatını yitirmişti. Bir an önce yerine atama yapmak istiyor Trump. Belki işine yarayacağını düşündüğü içindir. Demokratların Covid-19'u hile yapmak için kullandıklarını iddia ediyor. Ve göçmen kökenli, meşhur Somali kökenli Müslüman vekil İlhan Omar'la da atışması var. Bize ülkemizi nasıl yöneteceğimizi söylüyor diye Omar. Tamam ben küçükken geldim buraya, burası da benim ülkem oldu demiş. Trump'ı nefret yaymakla itham etmiş. Bir de tabii Amerikalı 13 Mart'ta Amerikalı Breonna Taylor Kentucky eyaletinde evi basılmıştı, öldürülmüştü. Polislerden 3 polisten birisini sadece suçlu buldular. Onun da gerekçesi pek akla yatkın değil. Karar Louisville'de protestolara sebebiyet verdi. Trump bir yandan siyahları seviyorum diyor ama diğer yandan da polislere destek mesajları veriyor. Böylesine bir karışıklık durumu var. Trump diğer yandan Küba'ya yeni yaptırımları. Dış politikayı çok güzel içeride kazanmak için kullanıyor aslında Trump. Yani çok da aşina olduğumuz bir şey. Küba'ya yeni yaptırımları Amerikan Hazine Bakanlığı duyurdu aynı zamanda. Amerikalı turistlerin Küba hükümetinin sahip olduğu yerlerde kalması yasak artık. Efendim alkol, tütün ürünleri, ithalatı yasak. Domuzlar Körfezi anısına askerlerle ilgili Beyaz Saray'da etkinlikte söylemiş. Bunu da Küba halkına dayanışma için yapıyoruz demiş. Obama normalleştirmişti, tarihi kararlara imza atmıştı Küba ile ama tersine çevirdi Trump tabii. Bir de bunu şöyle kullanıyor. Biden komünist aslında, Biden sosyalist demek için kullanıyor ki tabii ki gerçeklikle bir alakası yok. Küba meselesini böyle kullanıyor. Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, Bruno Rodriguez ise demiş ki Amerika'nın aldığı bu karar Amerikan haklarını etkileyecek, aileleri, iki ulusta da var olan aileleri etkileyecek diye açıklama yapmış efendim. Evet, Kuzey Kore, Güney Kore haberleri de vardı ama birkaç vurgum daha vardı. Onları artık geciktim açıkçası. Bir ara vermek istiyorum arkadaşlar. Sizin için ara şarkı önce Kovacs'tan seçmişler. My Love'la bir nefes alalım. Faruk Loğlu ile konuşacağız. Birazdan Akdeniz'deki Türkiye dış politikasını bizden ayrılmayın. Bey, don't try to call. Sticking and a shawl just won't wait. It's strange you couldn't see it my way. Hey, now go. I pray. Just do.
with lots of champagne.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda emekli büyükelçimiz Faruk Loğlu var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Teşekkür ediyoruz, hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi çok hızlı bir Akdeniz diplomasisi yaşandı son günlerde. Önce askeri hareketlilik çok yoğundu ve ardından NATO devreye girdi. Avrupa Birliği'nden çeşitli açıklamalar geldi. Zirve vardı, ertelendi 1-2 Ekim'e. Covid-19 biraz fırsat tanıdı zannedersen. Fakat şimdi Avrupa'dan gelen mesajlar Türkiye'ye yaptırım tehdidine ihtiyacın azaldığı yolunda. Gerçi Yunanistan ısrarlı, bir liste hazırlayalım. Uygun geldiği zaman kullanırız diyorlar. Siz nasıl görüyorsunuz son durumu? Türkiye'nin Batı ve Avrupa ile, Avrupa Birliği ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz'de uyguladığı taktikler. Kimileri başarılı buluyor. Sizin görüşünüzü merak ediyorum efendim.
Şöyle diyelim. Yani gerginliğin şimdilik azaltılmış olması tabii ki olumlu bir şey. Yani gerginlik daima tırmanma potansiyeline sahiptir. Bir çatışma çıkabilir, çatışma büyüyebilir. Bunların şimdilik bertaraf edilmiş olması çok olumlu bir şey. İkincisi, daha fazla bu konuda yapılan yorumlar, biraz bana göre fazla iyimser yorumlar. İşte gerginlik azaldı, diplomasinin önü açıldı. Bu da bir ölçüde doğru. Ancak sanki Doğu Akdeniz'deki mesele Türkiye ile Yunanistan arasında bir meseleymiş gibi anlaşılıyor. Bu öyle değil. Doğu Akdeniz meselesi Türkiye ve Yunanistan'ın ötesinde Suriye, İsrail, Lübnan, Mısır ve Filistin'i de ilgilendiren, Libya'yı da ilgilendiren bir sorun. O bakımdan yani Türkiye ile Yunanistan arasında başlayacak olan istikşafi görüşmeler Doğu Akdeniz meselesini çözmek için yeterli olmaz. Yani başarılı olsa dahi yeterli olmaz. Fakat istikşafi görüşmeler telaffuzu bile zor.
Evet.
Yıllardır devam eden bir süreçtir. Yani bugüne kadar en az 50'den fazla bu tür görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca başka görüşmeler de yapılmıştır Türkiye ile Yunanistan arasında. Ama bütün bunlar Ege sorunları üzerinde cereyan etmiştir. Ben bu yani karşılıklı yapılan açılımı işte Yunanistan'dan da diyalog çağrıları var, Türkiye'den de diyalog çağrıları var. Bunun bir yere varacağını pek zannetmiyorum. Çünkü Yunanistan'ın yapısal engelleri vardır. Yani Türkiye ile varılacak bir çözümü kendi kamuoylarına kabul ettirme şansları yok. Çünkü hükümetiyle, medyasıyla, kilisesiyle, bütün toplumsal kurumlarıyla halka bir Türkiye karşıtlığı aşılanıyor. O bakımdan yani bir istikşafi görüşmeler elbette gerginliği azaltır. Türkiye'yi belki Avrupa Birliği'nden gelmesi bana göre mukadder olan yaptırımları biraz daha geciktirir. Ama bütün bu gelişmeler bir gerilimi azaltmakla birlikte bir teneffüs olarak müteala edilmek.
Evet. Peki efendim, şunu sormak istiyorum siz. Türkiye'nin burada uyguladığı diplomasi, şimdi tabii çok teknik tartışmalara da girmek istemiyorum ama bir takım deniz alanları Yunanistan'ın artık kabul edilir oldu. Eskiden daha tartışmalı bulunurken. Hatta Yunanistan olunca da Avrupa Birliği'nin olmaya başladı. Mesela 28 boylamın ötesine. Türkiye'nin burada yürüttüğü diplomasi yeterince akıllıca mıydı? Eski tezler, tabii onların da bir takım temelleri var. Yani Yunanistan'la sizin de işaret ettiğiniz Ege sorunlarından kaynaklanan Ege Denizi'nin özelliklerinden kaynaklanan. Türkiye diğer komşularla küsünce de tabii Akdeniz meselesini ele almak da zorlaştı biraz. Şimdi tabii şunu görüyorum, mesela işte bugün açıklama yapmış Cumhurbaşkanlığı danışmanı, iletişim başkanı Fahrettin Altun. Doğu Akdeniz'i mavi vatan olarak tanımlıyor ama öte yandan da Türkiye ön koşulsuz müzakereye girişiyor. Nasıl oluyor bu kavramlar, biraz kafaları karıştırıyor çünkü. Buradaki uygulanan diplomasi Türkiye'ye kazanım mı sağladı, yoksa biraz insafa mı bırakmış durumda? Siz ne düşünürsünüz?
Şimdi yani Türkiye'nin hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de her açıdan, hukuki açıdan, stratejik açıdan, tarihi açıdan, her bakımdan imzalanmış anlaşmalar itibariyle hak ve hukuku var. Fakat bunları savunurken mübalağa etmemek lazım. Yani başkalarının da hak ve hukuku var. Bunları biraz gerçekçi hareket etmek lazım. Türkiye Doğu Akdeniz'de bana göre ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler konuşmasında bir bölgesel konferans önerisinde bulundu. Evet. Bu benim daha önce dile getirdiğim öneriyle örtüşüyor. Yani evet. Bir bölgesel konferans demek, bölgede Akdeniz, Doğu Akdeniz'de kıyıdaş olan ülkelerin bir araya gelip bir çözüme ulaşmaya çalışmaları demek. Ama Türkiye'nin biraz daha önde olması lazım. Ben ayrıca bu konuda bir özel temsilci atanması gerekir ve yararlı olur diye düşünüyorum. Bizim sıkıntımız, hak ve hukukumuz çok sağlam zeminlerde olmasına karşın izlediğimiz yanlış politikalarla bütün kıyıdaş ülkeleri karşımıza aldık. Suriye, İsrail, Mısır, bir tek Filistin yanımızda, o bile belli değil. Ondan sonra Lübnan kendi içinde zaten karışıklık var.
Evet.
O nedenle önce bir siyasi atalım lazım Türkiye için. Bölge ülkeleriyle ilişkilerini biraz normale dönüştürme bakımından. Bu bağlamda da İsrail ve Mısır öncelik taşıyor. Evet. Değişik nedenlerle, yani ayrıntıya girmek istemiyorum ama
efendim İsrail'in sözünüzü kestim ama İsrail'in en son önerisi de Türkiye'nin özellikle son dönemde ilişkilerinin çok gerildiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğal gaz forumuna alınması. Biraz tabii farklı oluyor herhalde, çok da Türkiye'nin istediği diplomatik çizgiye getirmek bir yana, Türkiye karşıtı cephede yer alan BAE'yi de İsrail önermiş durumda şu an. Bilgi olarak paylaşayım sizinle son haberi.
Şimdi tabii yani Türkiye karşısında oluşmuş hem siyasi hem de doğalgaz, yani petrol ve doğalgaz bağlamında bir takım adımlar atılmış. Türkiye'nin içinde olmadığı adımlar atılmış olmakta. Bu da yani yalnızlığımızı gösteriyor ama Türkiye'nin yalnızlığını giderme şansı ve potansiyeli ve gücü var. Doğru politikalar, doğru hamleler yaparak. Bunun için de yani öncelikle İsrail'i çağrısının ayrıntılarını bilmiyorum ben. Böyle bir çağrı varsa Türkiye'nin bunu kabul etmek isterse buna uygun bir koşullar, müzakere süreci şey yapılır. Şunu bilelim. Yani bir, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de vazgeçilmez, tartışılmaz hakları vardır. İki, Doğu Akdeniz'de varılacak herhangi bir düzenleme Türkiye'yi dışında bırakırsa o düzenleme işlemez, hayatta kalma şansı yoktur. Dolayısıyla her halükarda Türkiye'nin içinde olması gereken, hem kıyılarının uzunluğu, hem stratejik konumu, hem büyüklüğü, hem ağırlığı bakımından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu işin içinde olması gerekiyor. Burada da tabii bunu başkaları yapmayacak. Yani Amerika, Avrupa Birliği aman Türkiye'ye gelsin demeyecek. Bunu kendi becerimizle, kendi diplomasimizle, kendi aklımızı kullanarak atacağımız adımlarla yapmamız lazım. Burada iki ayağı var, çok kısa. Birincisi, bölge ülkeleriyle nispeten göreceli anlamda ilişkilerimizi yoluna sokmak. İkincisi de bir özel temsilci açarak bu konuda Doğu Akdeniz konusunda bir özel temsilci atayarak bölge ülkelerini ve bölge dışı ülkeleri ve petrol şirketlerini ne düşündüklerini ve bizim ne düşündüğümüzü, neler verebileceğimizi, neler herkesin kazanabileceğini anlatmamız lazım.
Evet. Peki Avrupalıların tutumu burada en son diplomasi tabii sıkılaştırıldı. Almanya burada anladığımız kadarıyla arabuluculuğu üstleniyor. Çeşitli iddialar var tabii bu diplomasinin içeriği detaylarıyla ilgili ama yaptırım meselesini ellerinde tutarlar mı Türkiye'ye karşı? Yoksa Avrupa'nın bir birlik sergilemesi, kimileri öyle görüşte yani, kimileri işte Almanya'da rahatsız zaten Yunanistan ve Rumları teskin eder ve arayı bulur görüşü çıkıyor ortaya. Kimileri de hayır, Yunanistan'da Rum yönetimi Avrupa Birliği'nin üyesi, mecbur Türkiye'ye karşı pozisyon almak durumunda. Bir böyle bir havuç sopa taktiğinden bahsediyorlardı, böyle bir şey mi elde ettiler efendim? Avrupa'nın pozisyonunu da nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum.
Şimdi güzel bir soru. Avrupa Birliği'nin genel tutumu zaten Türkiye'ye yönelik olarak olumsuz. Türkiye'nin duruşu nedeniyle, büyüklüğü nedeniyle Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması da çok zor, yani kolay değil. Ancak Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ve Yunanistan'ın ve onların görüşlerini destekleyen üye ülkelerin ağırlıklarını dikkate alır isek, sonunda bir yaptırım duvarına çarpmamız tamamen ihtimal dışı değil. Geçen gün Avrupa Parlamentosu bu konuda bir karar aldı. Avrupa Parlamentosu, evet, kararları bağlayıcı değil ama orada siyaset yapan Avrupalı parlamenterlerin hepsi kendi hükümetleri üzerinde etkili olan isimler. O bakımdan yani bu aradaki zamanı Türkiye'nin hakikaten inandırıcı diplomatik hamleler yaparak hem Avrupa Birliği nezdinde, Amerika nezdinde ve öncelikle bölge ülkelerinin nezdinde dikkatli bir şekilde kullanarak görüşlerini, hak ve hukukunu anlatması lazım. Bunu daha önceleri yapsaydık, 10 sene önce başlasaydık bugün daha rahat bir yolda yürüyor olurduk. Şimdi çok dimdik bir yokuşa karşı bu hak ve hukuk savunma işini yapmamız gerekiyor. Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım uygulamaz diyemeyiz. Uygulayabilir, kolay değildir ama yani orada da her üye ülkenin belli konularda veto hakları var. NATO gibi değil ama belli konularda veto hakları var. İşte Güney Kıbrıs Rum yönetimin geçen gün Belarus'a yapılacak yaptırımlar, eğer yanılmıyorsam, onları veto etti. Türkiye'ye de yaptırım uygulamadığınız takdirde diyerek. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Tatsız bir tablo. Büyük ölçüde kendi yanlış politikalarımızla buralara geldik. Ama bu yanlış politikaları düzeltmek yine bizim elimizde. Kimse bize doğru politikalar izlemeye başladınız diye sataşamaz. Herkes bunu görür ve herkes yola gecikerek de olsa, istemeyerek de olsa sonunda hak ve hukuktan yana yer alır.
Efendim bu arada çok özür diliyorum. Tekirdağ Marmara Ereğlisi yakınlarında 4.2'lik bir deprem meydana geldiği haberi var. Twitter'a da düşmüş. Geçmiş olsun dileyelim İstanbul ve civarındakilere.
Ben de geçmiş olsun diyorum.
Şimdi evet, son dakika gördüm. Çok küçük, çok az vaktim kaldı ama 1-2 dakikam var sadece. Fransa'yı Türkiye'nin yola getirdiği söylemlerini de soracağım size. Macron'la enteresan bir laf alışverişi oldu. Şimdi Angela Merkel genellikle fazla konuşmuyor Türkiye ile ilgili. Daha sakin bir güç anladığımız kadarıyla ama Macron son dönemde çok ateşli bir biçimde söylemler geliştiriyordu. Bu Türkiye'deki Fransa üzerinden yürütülen propagandayı da nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Çok özet rica edeceğim.
Şöyle cevaplandırayım. Çok kısa. Yani Angela Merkel iş yapıyor. Macron konuşuyor, laf üretiyor. Yani elbette Fransa'da büyük bir devlet. İşte uçak gemisi var, bilmem savaş uçakları var vesaire. Bir Akdeniz'de varlık göstermeye çalışıyor. Bunu ben biraz Fransa'nın Almanya karşısındaki ezikliğine yorumluyorum. Çünkü Fransa hep Avrupa liderliğine soyunmuş bir ülkedir. Oysa izlenen politikalar, ekonomi vesaire İngiltere'nin de çekilmesinden sonra bana göre Avrupa Birliği'nin tartışmasız lideri Almanya'dır. Almanya. Dönem başkanı olmasa dahi Almanya'dır. Fransa şöyle çevresine bakıyor. İçeride zaten bir çok ciddi sıkıntıları var. Ha, nerede at oynatabilirim diyor. Akdeniz'i buldu. Akdeniz'de de geldi Türkiye'ye tosladı. Yani evet, Fransa'yı şey yapalım, gönlünü hoş tutalım diyor. Çünkü popülist bir siyasetçi. Öyle karşımıza almaya gerek de yok. Biraz sırtını sıvazladığımız zaman yolunu gelir, yola gelir diye düşünüyorum.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
Evet, emekli büyükelçimiz Faruk Loğlu'yla konuştuk en son. Ertelenen Avrupa Birliği zirvesi öncesi Akdeniz diplomasisinde nereye geldiğimize dair kendisinin değerlendirmelerini aldık. Efendim, Zaz'dan Kevendra'yla bugün veda edelim. Size yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.